Kitabın adı Siyah Süt, yazarı Elif Şafak. 14. ayrım. Akşama doğru yorgun, yalnız ve tatsız dönüyorum kovuğuma. Kaldığım yer 12 metrekarelik bir odadan ibaret. Kenarda akla hayale sığabilecek en ufak, en pratik mutfak tezgahı, hemen arkada da ufacık bir duş ve tuvaletten oluşan. Benden önce Hintli bir kadın ressam ikamet etmiş burada. Kullandığı resim malzemelerinin kokusu sinmiş duvarlara. Ondan önce de Zimbabweli bir kadın sosyoloğa verilmiş bu burs. Ve muhtemelen daha onlarca kadına ev olmuştur evvelinde, dünyanın başka başka yerlerinden gelen. Hintli kadından geriye safran ve yağlı boya lekeleri, bir de işlemeli bir oklava kalmış. Zimbabweli kadından geriye de abonozdan ince uzun bir Afrika maskesi kalmış duvarda. Bir de gene abonozdan ince uzun gölgesini bırakmış bu çatının altında. Ben ne bırakacağım peki bu odada? Benden önce bir Türk yazar kalıyormuş burada diyecek seneye bu bursu kazanan kadın. Harflerden başka bir şey bulamıyorum giderken ona bırakacak. Yatağıma uzanıyorum. Aniden kendimi yapayalnız hissediyorum. Daha bu öğlen hoşuma giden, yüreğimi ferahlatan ıssızlık şimdi içimi karartıyor. Ne işim var benim burada? İstanbul'dan, sevdiklerimden, romanlarımın geçtiği yerlerden, annemden, ana dilimden bu kadar uzakta ne arıyorum? Ne demeye varlığımın sınırlarını test ediyorum devamlı. Pat diye atıyorum kendimi bilmediğim sulara. Bakalım yüzebiliyor muyum diye. Yaşıtım kadınların eşleri, çocukları, yuvaları ve çoktan oturmuş bir düzenleri var. Sabahları ailece kahvaltı yapıyor, gün boyu sosyal bir hayat sürüyorlar. Sık sık takıldıkları mekanlar, tekrarladıkları sosyal ritüeller var. Bense gelmişim 30'larımın ortasına, hala sırt çantalarıyla dolaşa dolaşa yaşıyorum. Hala İpi kopmuş bir uçurtma gibi sürükleniyorum rüzgarla. Virginia Woolf kendine ait bir odanız olmalı demişti kadın yazarlara. Ama tutup da eviniz olmasın, ömür boyu odalarda kalın dememişti. İçimdeki sesler korosunun her bir ferdi bir yana dağılmış durumda. Sinik Entel Hanım kütüphaneden çıkacağı benzemiyor. Gece gündüz orada. Boş bulduğu anlarda da ya bir konferansa gidiyor ya workshop'a katılıyor. Pratik Akıl Hanım bilgisayar dersi alıyor harıl harıl. PowerPoint, Excel, Linux. Yetmezmiş gibi bir sürü sosyal kulübe üye oldu. Sabahtan akşama kadar onlarla takılıyor. Can Derviş Hanım en son gördüğümde meditasyon yapıyordu. Doğanın bu kadar güzel ve dingin olduğu bu yerde. Hırs Nefs Hanım ise internetin başında yazışıyor, oraya buraya başvuruyor, yapacak işler çıkarıyor kendine. Herkes bir tarafta, herkes kendi havasında. Peki ama Anaç Sütlaç Hanım nerede? Uçaktan bu yana görmedim onu. Belki de gelemedi. Geçemedi sınır kapısından, pasaport kontrolünden. Belki de kaldı bir yerlerde, geride. Birden burkuluyor içim. İnsan hiç tanımadığı birini özler mi? Ben Anaç Sütlaç Hanım'ı özlüyorum ama. En azından tanıyabilmek isterdim onu, Anaç yanımı. Uykuya dalarken hala o var aklımda. Dıştan normallik. Gün boyu son derece normal bir insan gibi hareket etmeye bayılırım demişti Courtney Love. Her ne kadar o esnada zihnimden şiddet, terör, seks ve ölümle ilgili bir sürü manyak düşünce geçiyor olsa da, yeter ki dışarıdan normal görünelim. Normal nedir peki? Normal kadın kimdir? Sıfatsız düşünemiyor, tanımlayamıyoruz. Normal kadının da bir takım sıfatları var. Kanıksadığımız sıfatlar bunlar. Anaç, barışçıl, şefkatli, duygusal ve bunun gibi. Alışmışız. Böyle öğrenmişiz büyüklerimizden ve böyle öğretmişiz küçüklerimize. Sorgusuz, sualsiz kabullenmişiz. Kadınlara atfedilen sıfatları normal ve doğal addetmişiz. Oysa bunların ne kadarı doğuştan, ne kadarı sonradan edinilmiş, yani toplumsal? Acaba sahiden doğuştan duygusal ya da anaç mı doğuyor kız çocukları? Yoksa toplum, aile ve kültür tarafından böyle mi şekillendiriliyorlar peyderpey? Kullandığımız her sıfat aynada beliren bir yansıma aslında. Aynada sağ tarafta görünen bir şeyin sol tarafta bulunması gibi her sıfatın tam zıt yerde duran bir karşılığı var. Belki de sıfatlar tıpkı yeryüzündeki tüm hayvanlar, bitkiler ve insanlar gibi Nuh tufanına yakalanmışlar bir zamanlar. Onlar da çiftler halinde binmişler Nuh'un gemisine. Her sıfatın bir eşi var bugün. Bu sebepten hep ikilemler aracılığıyla düşünüyoruz. Ne var ki bu ikilemlerden daha olumsuz olan tarafı kadınlıkla, olumlu olan tarafı da erkeklikle özdeşleştiriyoruz. Birinin varlığı ötekini açıklamak ve meşrulaştırmak için kullanılıyor. Örneğin kadınları zayıf kabul ettikçe erkeklerin güçlü olduğuna daha kolay inanıyoruz. Keza kuvveti ve kudreti erkeklere ya da erkekliğe atfettikçe kadınların zayıf ve kırılgan olduklarını sanmak kolaylaşıyor. Her bir ikilemin yarısı öteki yarımı haklı kılmaya yarıyor. Cinsiyet rolleri büyük oranda bu tür ikilemler üzerine kuruluyor. İşte bu malum ve meşhum listeden birkaç örnek. Erkek etken, dişi edilgen. Erkek kültür, dişi doğa. Erkek gündüz, dişi gece. Erkek akılcı, dişi duygusal. Erkek rasyonel, dişi irrasyonel. Erkek beyin, dişi beden. Erkek dikey, dişi yatay. Erkek hız, dişi durgunluk, oturmuşluk. Erkek yapan, dişi yapılan. Erkek özne, dişi nesne. Erkek logos, dişi patos. Öyleyse kadın olmak şu veya bu şekilde beraberinde edilgenliği, irrasyonelliği, duygusallığı getiriyor. Kadınlar hep bu sıfatlarla anlatılıyor, anlaşılıyor. İşin tuhaf yanı, bir kadın aynaya baktığında o da kendisini bu sıfatlarla algılıyor. Kendimizle kurduğumuz ilişki bile dolaylı, kendimizle sohbetlerimiz bile kültürel değerlerin gölgesinde ve kadınlar birbirlerini gene bu sıfatlarla yargılıyor, damgalıyor. Kadınlar birbirlerine karşı ne kadar acımasız olabiliyor. Cinsiyet temelli ikilemlerin bu kadar kanıksandığı ve normalleştirildiği bir ortamda nasıl ayırt edeceğiz hakikaten neyin normal ve doğal olduğunu? Normal olmayan bir kadın. Zelda Sayre Fitzgerald, 24 Temmuz 1900'de Alabama'da doğdu. Korkusuz, girişken bir çocuktu. Annesinden aşırı sevgi gördü, şımartılma pahasına. Katı ve mesafeli bir yargıç olan babasındansa hemen hemen hiç. Çocukluğu bu iki duygusal uç arasında geçti. Kişiliğine dair belki de ilk ipuçlarından biri henüz çocukken yol açtığı bir krizde gizli. Bir gün yerel polise küçük bir çocuğun damda yürüdüğü ve tehlikede olduğu ihbarı geldi. Polisler verilen adrese ulaştıklarında minik Zelda'yı damda oturmuş kendilerini beklerken buldular. Güçlükle de olsa onu oradan indirdiler. İşin gerçek yüzü sonradan anlaşıldı. Karakola gelen o ihbar telefonunu açan Zelda'nın kendisiydi. Önce polise kendini ihbar etmiş, sonra da çatıya çıkıp en kenara kadar gelerek heyecanla polislerin kendisini kurtarmasını beklemeye koyulmuştu. Yetişkin bir kadın olduğunda da vazgeçmeyecekti en kenara kadar gelip yarattığı paniği seyre durmaktan. Bugün Zelda Fitzgerald hakkında yayınlanan kitaplar şu üç nokta üzerinde durur hep. 1. Ünlü yazar Scott Fitzgerald'ın karısı ve büyük aşkıydı. 2. Kendisi de yetenekli bir sanatçıydı. 3. Ve ömür boyu sık sık psikolojik tedavi gördü, ruhsal bunalımlar yaşadı, en nihayetinde akıl hastanesinde hayata veda etti. Zelda ve Scott Fitzgerald, Birinci Dünya Savaşı'nın son demlerinde tanıştılar. Bu tanışma tamamen farklı bir etki bıraktı ikisinin üzerinde. Erkek, kadını son derece zeki ve çekici bulmakla birlikte onun başkalarıyla flört etmeye açık olmasından rahatsızlık duydu. Onun hakkındaki ilk izlenimi karışıktı dolayısıyla. Kadın ise erkeğin karizmasından, kişiliğinden ama en çok yazma yeteneğinden etkilendi. Zelda Fitzgerald, bir erkeğe bağlanabilmek için evvela onun beynine ilgi duyması gereken kadınlardandı. 1920'de evlendiler, birbirlerini çok sevdiler. Ama ta başından itibaren her ikisi de ötekini rakip gibi gördü. Evlilikleri boyunca kavga eksik olmadı. Üstelik her ikisi de alkol bağımlısıydı. Alkolün etkisiyle giderek kavgaları daha şiddetli, daha kırıcı olmaya başladı. Alkol, sigara, çılgın partiler, hepsine bağımlıydılar. Ama belki de en büyük bağımlılıkları aşklarıydı. Zelda ve Scott Fitzgerald, birbirine zarar veren ama ne olursa olsun birbirinden vazgeçemeyen bir çiftti. Ve en kötüsü, karşılıklı zayıf noktalarını biliyor, tam da oradan acıtıyorlardı birbirlerinin canını. Fiziksel ve sözlü şiddet eksik olmadı hayatlarından. Bir yandan bağıra çağıra tartışırken, bir yandan arabaya atlar, tehlikeli virajlarda son sürat kullanırlardı aracı. Kendilerini de, yaşadıkları ilişkiyi de öldürmek istercesine. Hem yaratıcı ve ünlü, hem de böylesine yıkıcı ve çatışmacı bir çift oldukları için basının gözdesiydiler haliyle. Bulunmaz malzeme. Amerikan basını sık sık aşkları ve kavgaları hakkında yazdı. Çoğu zaman yalan yanlış haberlerle. Takip eden senelerde Scott Fitzgerald son derece başarılı kitaplara imza attı ve ününü katladı. İşin ilginç yanı, yarattığı karakterler ve anlattığı hikayelerde Zelda'dan büyük ölçüde ilham almasıydı. Bazı karakterleri tıpkı Zelda'nın gerçek hayattaki laflarıyla konuşuyordu. Giderek ilham almaktan çıktı, doğrudan fikir çalmaya, hatta kısmen eser çalmaya kadar gitti bu durum. Zelda Fitzgerald, yarı sitem, yarı alay dolu sözlerle, evde kendi kendine tuttuğu günlüklerin nasıl kocasının hikayelerinde karşısına çıktığını anlatırdı. Paragraf paragraf. Ama gene de devam etti Scott Fitzgerald karısından kopya çekmeye. Zelda da kocasının kendisinden kopya çekmesine izin vermeye. Senelerce sürdü karı koca arasındaki bu edebiyat patenti meselesi. Peş peşe yayınladığı kitaplarla muazzam bir başarı elde etti Scott Fitzgerald. Etrafı kendisine hayran kadınlarla ve başarısını alkışlamaya hazır eleştirmen ya da gazetecilerle çevriliydi. Ancak bir türlü mutlu olamıyordu. Giderek daha çok içmeye başladı. Yazı yazmadığı zamanlar sabahlara kadar içiyor ve çoğu zaman bir yerlerde sızıp kalıyordu. En az onun kadar mutsuzdu Zelda. Birbirlerine yaramıyor, yaranamıyor ama döne dolaşa gene birbirlerine koşuyorlardı. Scott Fitzgerald ile Ernest Hemingway'in bu dönemde palazlanan arkadaşlıkları, edebiyat tarihçilerinin en çok merak ettikleri konular arasında. Bir müddet aralarından su sızmadı bu müthiş ikilinin. Beraber içip, beraber sızan iki bohem erkek yazar. Ne var ki Zelda, kocasının bu yeni arkadaşından hiç hoşlanmadı. Fazla maço buldu Hemingway'i. Kadınlara karşı fazlasıyla önyargılı. Şişkin bir egosu olduğunu düşündü. Onun kocasına iyi gelmeyeceğine inanıyordu. Haklıydı belki de. Nitekim zamanla bu iki dostun arası açıldı. Arkadaşlıkları yara aldı. Gerçi Zelda Fitzgerald'ın kıskançlığı da dillere destandı. Çeşitli kıskançlık krizlerinde elbiselerini yaktı, eşyaları parçaladı, ortalığı yıktı. Hatta bir keresinde kalabalık bir partide kendisine ve başkalarına ait mücevherleri kaynar suya atarak mücevher çorbası yapmaya kalktı. Öfkelendiğinde gözü hiçbir şeyi görmüyordu. Bir akşam kocası kendisiyle değil, ünlü dans sanatçısı Isadora Duncan'la ilgileniyor diye herkesin gözü önünde kendini yemek yedikleri malikanenin geniş mermer merdivenlerinden aşağı yuvarlayarak olay yarattı. Yerden kaldırdıklarında üstü başı kan içindeydi. Bir kızları oldu. Ama bu bebek her ne kadar her ikisi tarafından çok sevilse de son tahlilde ne hayatlarının hızını düşürdü ne de ilişkilerini yumuşattı. Evliliklerinin daha sonraki senelerinde Zelda Fitzgerald hep kocasından ayrı bir kabiliyet alanı, bağımsız bir uğraş aradı kendine. Baleye olan düşkünlüğünün ardında biraz da böyle bir arayış vardı. Ancak kocası onun baleye olan ilgisini sürekli aşağıladı. Vakit kaybı olarak niteledi. Sonuçta bale faslı da tatmin etmedi Zelda'yı. Giderek kocasının yazıya ayırdığı zamanı kıskanmaya başladı. O yazarken sürekli dikkatini dağıtıyor ya da müdahale ediyordu. Aynı evin içinde duramaz hale geldiler. Ne var ki Scott Fitzgerald karısını mümkün mertebe evde tutmaya kararlıydı. Dışarı çıkar çıkmaz kendine bir sevgili ya da flört bulur korkusuyla. 1930'da uzun ruhsal bunalımlardan sonra Zelda Fitzgerald şizofreni teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Ömrünün kalan 18 senesini sürekli psikolojik tedavi görerek geçirecekti. İşin tuhaf yanı, klinikte olmak üretkenliğini kamçılamışa benziyor. Bu dönem sürekli yazdı. Günlükler, hikayeler, mektuplar. Sadece başarılı bir roman yazmakla kalmadı. Birbirinden iyi, soyut resimler yaptı. Kocası onun kaldığı kliniklere yakın evler kiraladı. Yazarken ona yakın olabilmek için. Ancak ziyaret günlerinde buluşarak geçirdiler takip eden seneleri. İlaçlar, doktorlar ve eksikliği sonradan anlaşılan tedaviler arasında. Muhteşem Gatsby gibi unutulmaz bir edebiyat şaheserini yaratan Scott Fitzgerald, 1940 senesinde kalp krizinden öldü, aniden. 8 sene sonra Asheville, Kuzey Carolina'daki bir akıl hastanesinde yangın çıktı. O yangında hayatını kaybeden hastalar arasında Zelda Fitzgerald da vardı. Cevapsız bir soru bıraktılar geride. Birbirlerini bu kadar didiklemeselerdi, her ikisi de daha uzun seneler yaşayıp daha çok esere imza atmazlar mıydı? Normal bir kadın değildi Zelda Fitzgerald. Peki olsaydı, olabilseydi, bugün edebiyat ya da sanat tarihçileri tarafından daha iyi biçimde anılmaz mıydı acaba? Daha kaliteli ve çok sayıda eser bırakmaz mıydı geride? Belki de tam tersine, hem Zelda hem Scott Fitzgerald birbirlerini ve kendilerini bu kadar didikledikleri, normal bir evlilik yürütemedikleri için, yani tam da bu sayede yazabildiler, yaşayabildiler, gittikleri son noktaya kadar. 6. Beyin ağacı. Sabaha karşı bir çığlık. Gece. Lapa lapa kar yağıyor Mount Holyoke kampüsüne. Böyle karlı gecelerde sincapların saklandıkları ağaç kovuklarından dışarıyı seyrettiklerini hayal ediyorum. Bu hayale baka baka uykuya dalıyorum. Sabaha karşı bir çığlıkla uyanıyorum tatlı uykudan. İmdat! Hırsız var! Yetişin! Yatağın kenarındaki saat 03.08'i gösteriyor. Duvara dayalı Afrika maskesini kaptığım gibi fırlıyorum yatağımdan. Durup bir an için ne yaptığımı sorgulasam, eminim korkudan dizlerimin bağı çözülür, kalırım olduğum yerde. Düşünmediğim için cesaretleniyor, hızla sesin geldiği yere doğru koşuyorum. Sinik Entel Hanım'mış meğer bağıran, içimdeki sesler korosunun tüm üyeleri içinde şüphesiz en korkak, en vesveseli olan. Çıkmış bir taburenin üstüne, hayalet görmüş gibi sapsarı yüzü, ciyak ciyak bağırıyor oradan. Ne oldu? Ne bağırıyorsun? Nefes nefese cevap veriyor bana. Kütüphaneden az evvel döndüm. Arka yoldan geleyim dedim. Bir de ne göreyim? Yukarıda çatıda biri dolaşıyor, patır patır. Gölgesi kocaman. Belki sizinkilerden biridir. Hayır, olamaz. Tamamı burada, iç sesler korosunun. Uyuyorlar. 14. ayrımın sonu, sayfa 167. Devamı 15. ayrımdadır.